Ayrım 56.
Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 585. 129. bölüm. Etraf toz ve duman karmaşasından ibaretti. Mermiler başlarının üstünde görünmez bir ağ dokuyarak dört bir taraftan vınlayarak geliyordu. Erwin bir duvar yıkıntısının üstünden atlarken Morvan onu omzundan yakaladı. ''Burada ne arıyorsun?'' diye bağırdı oğluna dönerek. Morvan tüfeğini sol koluna aldı, berettasını çıkardı ve Erwin'in kasıt hizasına ateş etti. Bu oğlunu müdahale boyunca devre dışı bırakacaktı. Erwin molozların arasına yığılmadan önce iki elini yarasına bastırdı. Gael, Luak, Mia, Lorenzo onları evde erkeksiz bırakamazdı. Morvan tabancasını beline yerleştirdi ve ithakasını alarak dönüp Erwin'a bakmadan yoluna devam etti. Paramparça olmuş giriş kapısı, üzeri sivri dişlerle kaplı bir suratı andırıyordu. Görev bilinciyle içeri girdi, acımak yoktu. Rustik bir dekorla karşılaştı. Seramik yer karoları, kirişler, cilalı ahşaptan mobilyalar, hepsi paramparça olmuş ve üzerleri tavandan dökülen alçıyla kaplanmıştı. Herkesi öldürmek veya ölmek için en az iki dakikası vardı. İçgüdüsel olarak başını sağa çevirdi. Siyah bir iblis omzunda bir Film 92 Stinger'la odanın köşesinde duruyordu. Morvan kendini yere atarak ateş etti. Tüfeği seri ateşleme mekanizmasına sahipti. Parmağını tetikte tutarak seri atış yapabiliyordu. Yere düştüğünde şarjörün tamamını boşaltmıştı. Aynı anda siyah adamın ateşlediği füze arkasındaki duvara isabet etti. Büyük bir ışık ve taş patlaması oldu. Morvan bir sıçrayışta ayağa kalktı. Alevler sırtını yakıyordu. Tüfeğini attı ve 9 milimetreliğini çıkardı. Hiçbir şey görmüyordu. Önündeki dumanı sol koluyla yelpazeleyerek dağıttı ve ilerledi. Nijeryalının kafası yoktu. Yarılmış karnından görünen bağırsakları çoktan toza bulanmıştı. Morvan namluya mermi sürdü. ''Neredesiniz pislik herifler?'' diye bağırdı yan odaya doğru hareketlenirken. ''Çıkın ortaya!'' Sözlerine biraz daha ağırlık kazandırmak için havayı ateş etti ve yukarıdan düşen tavan parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir kulağı artık hiçbir şey duymuyordu ama tek kulakla da olsa ilerlemeye karar verdi. ''Neredesiniz orospular?'' Alt üst olmuş odanın içinde sendeleyerek ilerliyordu. İki eliyle tabancasını sımsıkı kavramış ilerlerken arkasında bir silah sesi duydu. Kollarını gergin bir şekilde ileri doğru uzatarak arkasına döndü. Kimse yoktu. Gözlerini kısıp baktı. Kurşun ithakasından çıkmıştı. Namluya bir fişek sıkışmıştı. Ve alevler silahı sarınca da silah ateş almıştı. Kendi tüfeğiyle vurulacaktı. İşte mükemmel bir ölüm. Aynı esnada sağ tarafındaki beyazımsı örtü yarıldı ve Morvan kendisine bir 45'lik doğrultmuş Redlish'i gördü. Tabancanın namlu ağzı bir alev makinesi kadar geniş göründü gözüne. Adamın duruşu ve kolunu güvenle tutuşu işinin ehli bir nişancı izlenimi yaratıyordu. Morvan yere yatmayı aklına bile getirmeden tetiğe bastı. Hareketleri gayri ihtiyari, bir namludaki mermiler gibi birbirini izliyordu. Silahı geri tepince kapının eşiğine kadar savruldu ama hiçbir şey görmeden ateş etmeye devam ediyordu. Duman dağılınca Redlish'i uzakta, çok uzakta kan ve molozlarla kaplı halde yerde yatarken gördü. Ve ikide iki, bu büyücüler hiç de o kadar güçlü değildi. Çevresinde bir ateş çemberi oluşuyordu. Redlish'in üstünden atladı ve mutfağı kontrol etmeye gitti. Kimse yoktu, üçüncü herif yukarıdaydı, merdivene yöneldi. Ceketinin ceplerini yokladı, yeni bir şarjör buldu. Silah fırından çıkmış bir tuğla kadar sıcaktı. Morvan da kurşun geçirmez yeleğinin içinde bunalıyordu. Salonu yukarıdan çevreleyen dar bir balkon, aşağıda silah sesleri devam ediyordu. Ama şu an için mermilerin ulaşamayacağı bir yerdeydi. Vamos, ilk oda boştu, ikinci odada. Üçüncü oda banyoydu ve umulmadık şekilde serindi. Katta bir tur attı. Lartigues neredeydi? Sakatı bir saldırı tüfeğini ya da ona benzer bir savaş makinesini sımsıkı tutmuş olarak hayal ediyordu. Lartigues de ve koltuğuyla birlikte alevlerin içine dalmak zorunda kalsa da onu öldürmeliydi. 40 yıl önce çivi adamı öldürmemişti ve işte sonuç ortadaydı. Geri döndü, gözlerinden yaşlar akıyordu. Yüzüne yakıcı bir toz maskesi geçirilmişti sanki. Gözlerini kuruladı ve aniden durdu. L'Artigues tam önündeydi. Koridorun ucunda, koltuğunda büzülmüştü. Elleri bir Remington tüfeği sımsıkı kavramış pençeleri andırıyordu. Üç veya dört atış yapabilen, elle doldurulması gereken bir tüfekti. Tüfeği kullanabilse bile ateş etmeden önce doldurması gerekecekti. Bu da Morvan'ın şansını arttırıyordu. Morvan ilerledi. Tüfekte av fişeği varsa L'Artigues'in onu vurmak için bir şansı olacaktı. Ama sadece birkaç saçmayla. Yaban domuzu avlamakta kullanılan tekli fişekle doluysa isabet ettirme olasılığı daha da azalıyordu. Buna karşılık başına isabet ettirirse Morvan'ın kellesi uçardı. L'Artigues ateş etti ve arkaya doğru savruldu. Gregoire'ın solundaki duvarda onlarca delik açıldı. Saçmalar Morvan köşeye sıkışmış olan sakat herifin üstüne doğru hamle yaparken adam silahını yeniden doldurdu ve ateş etti. Bir kez daha ıskalamıştı. Heykeltıraş hem sırıtıyor hem de ağlıyordu. Sanki öylesine nişan alıyor gibiydi. Kurma kolunu çekti ve bir daha tetiğe bastı. İhtiyarla arasında en fazla 3 metre vardı. Saçmalar Morvan'ın sol omzuna isabet etti ama ihtiyar yere düşmedi. Tam ateş edecekti ki aklına başka bir fikir geldi. Tabancasını attı ve L'Artigues'in üstüne çullandı. Sandalyesinin iki kolundan tuttu ve engelli herifi iyice kendine doğru çekti. Ardından bir tekmeyle onu merdivenlerden aşağı alevlerin içine yuvarladı. Richard Widmark'ın bir sakatı merdivenden yuvarladığı Ölüm Öpücüğü adlı filmin ünlü sahnesinin farklı bir versiyonuydu. Morvan'ın filminde ayrıca alevler de vardı. L'Artigues ulur gibi bağırdı ama Morvan sadece onu yutan alevlerin çığlığını duydu. Bir kahkaha atmak istedi ama ayaklarının altındaki zemin bir anda çökünce aşağı yuvarlandı. Tamamen yanmış bir yere düştü. Kordan ziyade kül vardı. Bir yerlerden serin ve taze havanın esintisini hissetti. Dizlerinin üstündeydi. Neredeyse hiç zarar görmemişti. Ona sabahın temiz ve mavi gülümsemesini sunan çökmüş bir duvarın karşısında ayağa kalkmayı becerdi. Nasıl olduğunu bilmeden evin arka tarafına uzanan çakıllı patikadan aşağı inerken buldu kendini. Gri otlar, yeşil kayalar, açık mor renkli çakıllar. Uçurumdan hemen önce son anda durdu. Evin diğer tarafındaki yardıma ihtiyacı olan oğlunu düşünüyordu. Şato'daki klinikte silahlı polisler tarafından korunan Gael'i düşünüyordu. Aile servetini zararına satan ve şu anda büyük ihtimalle uyumakta olan Luwak'ı düşünüyordu. Annelerinin buzlar bakiresinin yanındaki iki torununu Mia ile Lorenzo'yu düşünüyordu. İşte o anda yanmakta olduğunu fark etti. Daha doğrusu yanan, böğrünü ve omuzlarını saran kurşun geçirmez geleğiydi. Elini kıvılcımların arasına soktu ve korsenin yapışkan bantlarını sökmeyi başardı. Ürünün yanmaz olduğunu belirten etiketi hatırlayarak yeleği boşluğa fırlattı. Kıçımın kenarı. Kahkahalarla güldü. İnsan sadece kendisine güvenebilirdi. Üçüncü kitap. Diğeri. 130. bölüm. Gael'in anlattığına göre tüm medyanın sabahtan beri sözünü ettiği silahlı çatışmada Irvin kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir silahla yaralanmıştı. Paris'e, Salpêtrière'e helikopterle nakledilmişti. Yarasının ağır olmadığı saptanmıştı. Mermi sadece kalça kemiğinin üstünden sol kasığını sıyırmıştı. Babası, operasyonun gerçek kahramanı da ucuz atlatmıştı. Bilançosu ağır olan, Gael iki taraftan ne kadar ölü olduğunu hatırlamıyordu ama kaçık katillerin hepsi ölmüştü. Operasyonla ilgili açıklama yapma işini Cumhuriyet Savcısı ile bölge valisine bırakarak bir ilk yardım helikopterine binip gizlice sıvışmıştı. En eğlenceli kısım tüm klanı bir hastane odasında bir arada görmekti. Tıpkı iki gün önce olduğu gibi ama bu kez ihtimam gösterilmesi gereken hasta rolünde Irvin vardı. Ağabeyine geçmiş olsun demek ve ona sarılmak için Foyanten kliniğinden izinle ayrılmıştı. Sağ ol baba. Ve burada Jacques Brel'in bir şarkısında olduğu gibi sadece kendilerine sadık olan ailesiyle karşılaşmıştı. Morvan sol kolunun çevresinde bir atel telefonda konuşuyordu. Luwak koltuğunda asık suratla telefon mesajlarını okuyordu. Annesi hiç olmadığı kadar ışıl ışıl parlıyordu. Yatağın kenarına ilişmiş, yatağında bir halife gibi kasılan yaralıyla fısır fısır konuşuyordu. Gael ağabeyine doğru eğildi ve yanağına bir öpücük kondurdu. ''Kendini nasıl hissediyorsun? Maç sonrası gibi. Tribündeyken mi demek istiyorsun?'' Erwin'in saldırı başlamadan önce yaralandığını okumuştu. Babası tek başına devam etmişti. ''Çok komik.'' Anne babasını öldürme planlarından, intihardan ve diğer eğlenceli şeylerden vazgeçmiş olsa da bir anda örnek bir kız kardeşe dönüşemezdi. Ağabeyinin kolunu sıktı ve gereksiz yere laf soktuğu için özür diledi. ''Adamlarım seninle değil mi?'' diye sordu babası günaydın demek yerine. ''Aşağıdalar, sigara içiyorlar ama artık bir tehlike kalmadı, öyle değil mi?'' Marvin ona ters ters baktı ve telefon konuşmasına devam etti. ''Haklısın,'' dedi konuştuğu kişiye. ''Bu iş benim açımdan bitti.'' Gergindi, sanki içinden çıkılması güç bir batakta debeleniyordu. Oysa Gael daha ziyade onun tebriklerden bunalacağını düşünmüştü. Şüphesiz durum Gael'in tahmin edemeyeceği kadar karmaşıktı. Ne olursa olsun büyük Morven kötü yöntemleri sayesinde en iyisini yapabilen bir kahraman olduğunu bir kez daha ispatlamıştı. Suçluların cezasını veren bir baba, yaralı bir ağabey. Gael yatağın kenarına oturarak en aptalca soruyu sordu. ''Tamam mı? Her şey yolunda mı?''
''Öldüler, eğer sorduğum buysa.''
''Kaç kişiydiler?'' Erwin ona küçük bir özet yaptı. Çivi adamın aslında 4 hayranı olduğunu, medya organlarında sadece 3'ünden söz ediliyordu. D. Greco'nun adı piyangodan çıkarılmıştı, söyledi. Kara büyüden, ritüel cinayetlerinden, intikamdan bahsetti. Takip etmesi biraz zordu ama ağabeyi gayet formunda gözüküyordu. Yeniden sokaklarda mücadeleye hazırdı. Gael 29 yaşında yavaş yavaş kendine itiraf ediyordu. Ona çok ihtiyacı vardı.
''Öyleyse her şey bitti mi?'' diye ısrarla sordu.
''Benim için bitmedi. Kıçımdaki kazığı çıkarmam gerekiyor.''
''Kibar ol.''
''Yani bütün tutanakları, gerekli evrakı hazırlamam gerektiğini söylüyorum.''
''Dalga geçiyordum.''
Erwin her zaman olduğu gibi yine gecikmeli olarak gülümsedi. ''Onu yorma.'' Gael başını annesine doğru çevirdi. Bir anda bütün neşesi kaçmıştı. Erwin'i öptü ve diğerlerine bakmadan odadan çıktı. Koridorda bir kez daha sen anı düşündü. Kilitli kattaki kovalamacayı, tabak asansörüyle kaçışını, gülsün mü, ağlasın mı bilmiyordu. Asansörün düğmesine basınca kapılar açıldı. Bu bir yük asansörüydü. Bir hasta bakıcı ona yer açmak için sedyesini kenara çekti. Neyse ki sedyede kimse yoktu. Gael binaya gelirken yolda karşılaştığı yarı baygın yaşlı adamın görüntüsüne bile tahammül edememişti. Ama hasta bakıcı cerrahi maske takıyordu ve bu ayrıntı onun tedirgin olması için yeterliydi. İniş süresince bu tedirginliği devam etti. Birkaç saniye boyunca kesik kesik nefes aldığını hissetti.
''Neyim var benim? Lanet olsun!'' Belki de bir daha asla bir hastaneye ayak basamayacaktı.
Zemin katta kendini dışarı attı ve bahçeye açılan camlı kapıya yöneldi. Koruması Carl adında bir siyah şimdiden gölgelenmiş açık havada sakince sigarasını tüttürüyordu.
''Her şey yolunda mı?'' diye sordu gülümseyerek.
Gael başını evet anlamında salladı. Kalbi bir kramp yüzünden kasılıp kalmış gibiydi. Boğazında da bir düğüm vardı.
''Bana bir sigara ver.'' diye emretti soluk soluğa.
131. Bölüm. Ailesiyle geçirdiği 2 saat Erwin'de korkunç bir baş ağrısına neden olmuştu. Tıpkı polisliğe başladığı ilk yıllarda sidik ve McDonald's kokan, kapalı kasa bir minibüste kulaklıkla dinleme yaptığı günlerdeki gibi. Annesi ve onun şaman reçeteleri, babası ve onun adam olacaksın oğlum tarzındaki bakışları, herkesi Fransa bisiklet turundaki doping meseleleriyle ilgili bir televizyon programını izlemeye mecbur eden erkek kardeşi. Bir tek Gael'in gözlerinde sevgiyi bulmuştu. Aptallıklarına rağmen, her şeye rağmen Erwin'a son derece saf ve karmaşık görünmüştü. Karanlıklar ülkesindeki sarı saçlı küçük kız. Sonra felaketler ard arda sıralanmıştı. Bölüm amiri Fitoussi, emniyet müdürü ve Erwin'in isimlerini anında unuttuğu birkaç siyasetçiyle birlikte onu tebrik etmeye gelmişti.
boş konuşmalar, iltifatlar, terfi vaatleri. Onun durumu babasından daha iyiydi. Saldırı başlamadan önce yaralanmıştı. Kimse ona bu olayla ilgili bir suçlamada bulunamazdı. Artık odasında yalnızdı, yatağında oturuyordu ve üstündeki kıyafetlerle kağıttan bir tuzluğu andırıyordu. İğrenç yemeğine neredeyse hiç dokunmamıştı. Sesi kapalı olan televizyon, La Quarec'teki evin görüntülerini ve ölenleri gösterip duruyordu. Soruşturmanın korkunç bilançosunun ikide bir anımsamak için ideal bir yöntem. Ameliyat başarılı geçti, hasta öldü. Her ne kadar bir sürü soru cevapsız kalmış olsa da ilik nakli yaptırmış kaçıkların ölümüne üzülmüyordu. Daha çok yanında can çekişen, suratı paramparça olmuş Arşambo'yu düşünüyordu. Şaşkın haliyle, denizci yeteneğiyle, soruşturmada ona yardımcı olmak isteyen tutumuyla, uzun boylu, gözlüklü Arşambo'yu. K-76'nın duşlarında kendisinin hayatını kurtarmış olan adamı, kuşkusuz ölümü nedeniyle madalya almaya hak kazanacaktı. Hüzünlü bir cenaze töreni düzenlenecek ve meslektaşları tarafından hızla unutulacaktı. Karverek günlük yaşamına dönmek zorundaydı. Irvin haberlerde söylendiğine göre hayati tehlikesi olmayan Verney'i, arkadaşının cesedine kapanmış ağlayan Le Guin'i de düşünüyordu. Düşünmekten kendini alamadığı savaş anıları, o bir polisti, dava çözüme kavuştuğu ve katiller etkisiz hale getirildiği için mutlu olması gerekiyordu. Saat 19'da yorulmak nedir bilmeyen Verney'den bir e-posta almıştı. Verney Began Fry operasyonunun, operasyona civardaki bir tepenin adı verilmişti, bilançosunu veriyordu. Ekte Ivo Lartigues'in, Sebastian Redlich'in, Joseph Iris Wanga'nın ölüm raporlarının da bulunduğu bir sürü belge vardı. Otopsiler devam ediyordu. Tüm bunlara ölen jandarmaların listesi de eklenmişti. Arnold Savek, 32 yaşında, Nicolas Granode, 29 yaşında, Philip Astier, 30 yaşında, ayrıca jandarmalar arasında ikisi ağır olmak üzere 5 de yaralı vardı. Kimse bu denli korkunç bir operasyona tanık olmamıştı. Verney ayrıca durumla ilgili bir özet de yapmıştı. Yanmış evin kalıntılarında aramalar devam ediyordu. Daha şimdiden bir cephanelik bulunmuştu. Colt 45, 6 mermi atan 357 Magnum, saldırı tüfekleri. Bunların yanı sıra patlayıcılar, fünyeler, el bombaları, balistik uzmanlarının işi. Prosedür kısmına gelince iş birçok yetkili birim arasında pay edilmişti. Brest jandarmasından bir araştırma ekibi, Ren adli polisi, tarikatlarla mücadelede uzmanlaşmış şiddet suçlarıyla mücadele bürosu polisleri. Quimper Cumhuriyet Savcısı olay yerinde araştırması için bir yargıç atamıştı. Paris Savcılığı da 3 Lokerek katili tarafından işlendiğini düşünülen seri cinayetlerin ilk soruşturmasını yapması için bir sorgu yargıcı görevlendirmişti. Le Monde'un akşam baskısındaki makalenin başlığı bu yöndeydi. Irvin başını arkaya yasladı ve gözlerini kapadı. Bu soruşturmayı hayatının davası olarak görmüştü. Babasının Afrika'daki çivi adam davasına eşdeğer ama dosya çok net değildi. Ayrıca onun bu olaydaki rolünün de anlaşılır olduğu söylenemezdi. Suçluların maskesini düşürmüştü. Yaptıkları dönüşümleri ortaya çıkarmıştı. Şimdilik kimse bunları bilmiyordu. Ama bunların hepsi babasının tek başına yaptığı silahlı müdahaleyle yok olup gitmişti. 67 yaşındaki Gregoire Morvan 3 katili de öldürmüştü. Evraka karşı silah, o bir memurdu, babası ise bir kahraman. Hayatını kurtarmak için yaşlı polisin onu yaralamasını bir kez bile düşünmemişti. Baba hakimiyetinin aşırılığa kaçan yeni bir göstergesi. Morvan başka türlü davranmayı bilmiyordu. Kapı vuruldu, Irvin gözlerini açtı ve başucu lambasını yaktı. Audrey, Sardalya ve Tonfa tek sıra halinde odaya girdiler. Her biri koca bir karton klasör taşıyordu. ''Bunlar ne?'' Belçikalı avukatlar tarafından özetlenmiş Thierry Farabo davasının tutanakları diye açıkladı Fabini. ''Özeti mi?'' diye şaşkınlığını ifade etti Irvin dosyalara bakarken. ''Mahkeme birkaç hafta sürmüş, hepsi Namur'da arşivlenmiş. Ama neden diye sorma. Bizim irtibat polisi bunlara dün ulaşmış. Hepsini arabasına attığı gibi bugün öğleden sonra 36'ya şahsen teslim etti. Polise alkış.'' Her biri elindeki klasörü odadaki tek iskemlenin üstüne tehlikeli bir pizza kulesi oluşturacak şekilde koydu.
''Bunları okumak istersin diye düşündük.'' dedi Audrey gülümseyerek.
''Sağ ol, Kripo nerede?''
''Raporları hazırlıyor. Bir sorgu yargıcı atanacak. Ödevlerimizi bitirirsek yararımıza olur diye düşündük.''
''İsimleri, tarihleri, yerleri, dolaylı veya dolaysız kanıtlardan oluşan herhangi bir dosyası olmayan şüphelilerle örtüştürmek zor işti.''
''Her birimiz bir şüpheli seçtik.'' diye devam etti Audrey. ''Mesela ben, bana düşen şüphelinin cinayet sahasında bulunduğu yer konusunda yalan söylediğini ispatlamaya çalışacağım.''
''Ben Di Greco ile ilgileniyorum.'' dedi Tonfa.
''Lartigez de bende.'' diye ekledi Audrey. ''Redlich ile Nico, Iris Wanga ile de Kripo meşgul oluyor.''
Nijeryalı Kripo için son derece uygundu. Adamın diplomatik dokunulmazlığı vardı ve Nijerya elçiliği ile araları gergin olduğu için prosedür açısından ele alınıp araştırılması en zor adamdı. Katip için tam bir meydan okuma olacaktı bu. Polisler bunların dışında ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Gece lambası, dağılmış yatak, soğumuş püre ve balık pane artıkları. Saat 19'du. Irvin'in odası yeni söndürülmüş bir yangın yerini andırıyordu.
''İyi, biz artık gidelim.'' diye bitirdi Audrey. ''Sen ne zaman çıkıyorsun?''
''Yarın umarım.'' Hepsi birbirlerine baktı. Hiçbiri buna inanmıyordu ama patronun canını sıkmak da istemiyorlardı. Bir dakika sonra Irvin yine yalnızdı. Göz kapakları ağırlaşmış, zihni bulanmıştı. Elini uzattı ve bir dosya aldı. Dosyanın ağırlığı acıyla çığlık atmasına neden oldu. Elinden bıraktığı dosya yere düştü. Onu yerden alacak takati yoktu. Ayrıca geçmişi kurcalamanın gereği var mıydı? Sorun bugündeydi. Çözüme kavuşmamış birçok nokta vardı. Bu fanatikler nasıl tanışmıştı, nasıl organize olmuşlardı, kimse tarafından görülmeden bu cinayetleri nasıl işlemişlerdi, tekerlekli sandalyeye bağlı bir adam ile bir topal bu işlerin altından nasıl kalkmıştı, Di Greco bu denli güçsüzken Vissa Saviris'i nasıl öldürmüştü, hep birlikte mi yapmışlardı, insanların kurban edildiği dehşet odası neredeydi, çıkarılan organlardan geriye ne kalmıştı? Cevap bulması gereken başka sorular da vardı. Özel kişisel bir takıntıya işaret eden bu tecavüzlerin sebebi neydi? Her şey henüz yeni başlamışken neden Di Greco intihar etmişti? Irvin'i Fos'ta kim öldürmeye kalkışmıştı? Bu dengesiz herifler tam olarak neyin peşindeydi? Sonuç olarak bu adamlar tüm Morven klanını ortadan kaldırmayı mı hedeflemişti? Saat çizelgeleri, DNA analizleri, tanıklıklar... Her şey gözünde büyüyor, yazması gereken rapora şimdiden lanet okuyordu. Ayrıca şüphelilerin hepsi öldüğünden bir dava da olmayacaktı. Bir polisin doğum sonrası depresyonu. Aklına başka bir şey takıldı, cep telefonunu aldı ve Audrey'e bir SMS yolladı. Maro'yu unutma. Babası onun hayatını kurtarmış ve yeni çivi adam olayını kendi yöntemiyle çözmüştü. Yine de Irvin onu köşeye sıkıştırmak, bedelini ödetmek istiyordu. Kısa bir tereddütten sonra gönder tuşuna bastı. Ağzının içinde pis bir tat vardı. Işığı söndürecekken kapı vuruldu. Cevap vermeye fırsat bulamadan eşikte Sofia belirdi. Sakin ve kendinden emindi. Morarmış göz altları, terli ve yorgun yüzüyle Sofia'nın berbat bir versiyonuydu. Ama her zaman Carrara mermerinden yontulmuş gibiydi.
''Buna inanamıyorum.'' dedi Irvin gülümseyerek.
''Korkunç insanları görmek istemedim.''
''Kimleri?''
''Ailenin geri kalan kısmını meleğim.''
Irvin gülümsedi ve hasta öndüğünün üstündeki örtüyü yavaşça kaldırdı.
56. Ayrılım Sonu Sayfa 597.